Ayrım 11.
Adada yaşayanlar, kentte yaşayanların bu tadın farkına varmalarından, sevgili adalarına karmaşayı taşımalarından çekinmişlerdi hep. Burası yüzyıllar öncesinin hüzünlü sürgün yeri değildi artık. Ama Bizans tarihinin karanlıklarında bir yerlerden zaman zaman öne fırlayan rolü hep korkutucu olmuştu ve bu rolün ağırlığıyla yorulmuştu güzelim ada. Ulaşımın güçlüğü ve aynı zamanda denetimin kolaylığı yüzünden pek uygun bir sürgün yeri olarak kullanıla gelmiş adaya gelen hükümlülerin gözü, barındırdığı güzellikleri ne derece görmüştü bilinmez. Kentten uzaklaşmanın iktidardan da uzaklaşmak anlamına geldiği bu durumlarda tutsaklar, ister boynu bükük bir prenses, sözü fazlaca geçen bir din adamı ya da gözden düşmüş bir kumandan olsun, ister bir zamanlar güçlü bir imparatoriçe, önce hiç değilse yaşamlarının bağışlandığına sevinmişler, sonra da değişmez bir hırsla eski konumlarını tekrar elde etmeye çabalamışlardı. Sonunda oyuncular değişse de oyunun kendisi değişmemişti. Adanın toprağındaki kireç tabakalarına karışmış demir filizlerinin yoğunluğundan dolayı maden diye anılan ıssız mahallesindeki eski manastırın sayısız talihsize ya da talihini kendi yönlendiren sayısız ihtiras sahibine ev sahipliği yaptığı biliniyordu. Kendisine Prens Adası denmesine yol açan bu adada Doğu Roma'nın imparatoru 2. Justinianos tarafından 6. yüzyılda yaptırılan saraydı gerçi. Ama daha sonraları sürgünlerin kalan ömürlerini geçirdikleri manastırlar adanın ünlenmesini sağlamıştı. Karanlık, esintili bir ün. Konstantinopolis'i fethetmeye kararlı Sultan Mehmed'in orduları karadan ilerlerken Baltaoğlu Süleyman Bey'in kumandasındaki donanma kentin düşmesinden bir ay önce Osmanlı egemenliğini almıştı Prens Adalarını. 1453 yılı Nisan'ın ortalarında yine ılık bir rüzgarın çiçekli ağaçlara dokunduğu, parlayan güneşin ise korku içindeki insanları yatıştırmaya yetmediği bir bahar günüydü. Kahraman Leventler de Marmara'nın o yıldırıcı lodosundan paylarına düşeni almış, karaya ayak basmaktan mutluydular. Burada karşılaştıkları direniş neredeyse göstermelikti. İki tarafta anlamıştı yazgının çoktan çizildiğini. Ama ada, kendisine egemen olan kim olursa olsun, kolay erişilmez olmanın farklılığını koruyacağını biliyordu sanki. Böylece Marmara'nın pırıl pırıl sularında güzelliğinden emin, tembelce, hatta dokunulmazca uzanıp durmuştu yüzyıllardır Prinkipo. Burada ağırca akıp giden zamanın tek düzeliği pek sık bozulmazdı. Adanın ileri gelenlerinin ara sıra söz ettiği son heyecanlı anı Sultan Ahmet'in saltanatının ilk yılına rastlıyordu. Yani 18 yıl önceye. Zorbalarla işbirliği yapan İstanbul kadısı ile hünkâr imamını taşıyan Manika Hüseyin Bey çektirisi adanın açıklarında son buyruğu almak için beklemişti bir süre. Sürgünlerinin sonunu ölüm olarak belirleyen buyruk ulaşana dek. Yalnızca lodos fırtınalarıydı ada halkının yaşamını denizi karıştırdığı gibi karıştıran. Ama balıkçılar yılların getirdiği deneyimle önlemlerini alarak lodosla da iyi geçinmeyi biliyorlardı. İşte yine böyle suyuna gidilmesi gereken, teknelerin çekilip deniz denen o esrarlı varlığın kendi kendisiyle baş başa bırakılması gereken bir lodosta, ada açıklarında beliren heybetli teknenin merak uyandırması kaçınılmaz olacaktı. Jacques, Prinkipo'nun definesi. Talihimiz yaver gider ise eğer, öğleden sonra lodos esüp çepellemezden önce varırız adaya sağ salim. Ama azim fırtına olur, rüzgar ziyade eser ise, deryada salınıp dururuz. Ne ederiz bilmem. Karaköy limanından ayrıldıklarında büyük yelkenli teknenin dümenindeki yaşlı Cenevizli kaptanın Türk yardımcıları aralarında söylenip durmuştu. Yola çıkmadan önce yüklü ücrete rağmen yolcularını o gün denize açılmaktan vazgeçirmeye çalışmıştı kaptan. Ancak Frank müşteriler ısrarcıydı. O da daha fazla direnmeyi çetin denizci kişiliğine yedirememişti. Hem de işin ucunda her zaman kazandığından çok para vardı. Bir de haklı çıkmayı her şeyden çok seviyordu. Denize alışkın olmayan çıt kırıldım yolcularının fırtınada neye döneceklerini görmek eğlendirecekti onu. İstediği 3 altınlık ücreti hemen kabul etmesine bakılırsa varlıklı biriydi bu süslü Fransız. Elçilik katibi kaptana Halki'deki eski Rum manastırlarını ziyaret etmek istediğini söylemişti. Yerli halkın yere bırakılmış bir heybeye benzettiği Halki'deki 3 eski manastır, kente gelen birçok gezginin ilgisini çekerdi. En çok da Ayatiriada Manastırı Servi ve Çamların arasında. Burayı ziyaret bahanesi kimsenin gözüne batmazdı. Ziyaretçinin mezhebinin farklı olması olsa olsa biraz şaşırtırdı kaptanı ama yolcusunu sorgulayacak kadar değil. Esrarengiz yolcunun niyeti adalar açıklarına geldiklerinde fikrini değiştirdiğini, önce adaların en büyüğü olan Principo'yu görmek istediğini söylemekti. Orada da doğaya meraklı, belki biraz da çılgın yabancılar olarak karşılanacaklarını umuyordu. Fransız elçiliğinin geleceği parlak katibi Jacques, en sonunda büyük adadaki 900 yıllık Bizans hazinesinin yerini öğrendiğinden hemen hemen emindi. Yılların emeğiydi bu, yılların yalvarışı, yılların vaadi. Defineden ilk haberdar olduğu günü unutmuştu bile. Sanki o hep vardı zihninin bir köşesinde. O güne kadar her yolu denemiş, sık sık umutsuzluğun karanlığına yuvarlanmıştı. Yıllar sonra, şimdi bu bilgiye sahip kişiye önerdiği şey çok cüretkârcaydı aslında. Ama hazineye ulaşma fikri artık adeta bir gurur meselesi olmuştu. Önemli olan yalnızca değeri değildi. Yüzyılların öncesinden bir esrarı çözme arzusu her şeyden önde geliyordu Fransız için. Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarihi, Konstantiniyye'de geçirdiği yıllar boyunca onu sarıp sarmalamış, güçlü bir Bizans imparatorçesinin yüzyıllardır gün yüzü görmemiş mücevherlerine dokunmak, daha da ötesinde bunlara sahip olmak yaşamının hedefi olmuştu. Tutkunun yönettiği tüm insanlar gibi o da bu amaçla yaptığı her şeyi haklı görüyordu. Katip her adımını önceden tasarlamıştı. Bu kiralık tekneyle denize açılmadan önce defalarca başka teknelerle boğaz içinde Marmara ve Karadeniz kıyılarında aslında hiç de ilgi çekici bulmadığı uzak yerlere geziler yapmıştı. Sırf adı doğa meraklısına çıksın diye. Boğaz'da akıntı burnu açıklarında az daha devrilecek teknelerinin kıyıdan atılan halatla çekilişini unutamıyordu örneğin. Sonunda değmişti çektiği sıkıntılara. Böylece kimse Principo'ya gidişini sorgulamayacak, burada birkaç gün geçirmesini garipsemeyecekti. Ama bu lodos dikkatin üzerlerinde toplanmasına yol açmıştı. Sonunda hırs, önlemi yenmiş, acele ettirmişti onu. Marmara Denizi onlara sanki karşı koymuştu. Son anda patlayan o inanılmaz lodos fırtınalarından birinin hesaplarını altüst etmesine izin veremezdi. Belki de adada kalışını fırtınaya bağlayacaklar, istediği halde kente dönemediğini düşüneceklerdi. Zaten Bizans'ın zenginliğini avucunda tuttuktan sonra yaşamı değişecekti. Hakkında düşünülenlerin de önemi kalmayacaktı. Sanki görünmez bir güç onu alıkoyuyordu bir an önce hazineye ulaşmaktan. Lodos rüzgarının berraklaştırdığı havada beklenmeyen teknenin dalgalarla amansız mücadelesi, iskeleye yaklaşmak için saatlerce çabalaması, ada halkı için hareketli bir seyirlik olmuştu ama kimsenin yardıma gelecek hali yoktu. Çatırdayan teknenin devrilen yelken direği, Jacques'a yıllardır hizmet etmiş olan uşağının yaşamında gördüğü son şey oldu. Zavallının ezilen başının arkasındaki delikten kan fışkırıyordu, ruhunu teslim ettikten sonra bile. Her koşulda soğukkanlılığını korumakla övünen Jacques hızla düşündü. Bu fırtınada dönmek olanaksız olduğuna göre cesedi adaya çıkarıp burada gömmeleri gerekecekti. Bu da ona araştırma için zaman kazandırabilirdi. Hatta daha da iyisi cesedi manastırın bahçesine gömmek nasıl olurdu? Evet, gereken kişileri gereğince memnun ederek bu garip isteğini gerçekleştirmek, emektar adamını manastırın bahçesine gömmek iyi bir bahane olacaktı. Neredeyse alabora olan teknelerindeki kayıpların bir uyarı olabileceğini düşünenler olmuştu içlerinden. Ama Jacques vazgeçeceklerden değildi. Define gözünü hırs bürümüş avcılar için karşı konulmaz bir çekim kaynağı olmayı sürdürüyordu. Kantemiroğlu, Bodan Prensi. Fransızın bilgi kaynağının adını ders adette ağza almak bile yeterince tehlikeye atılmaktı. Jacques hep gizlice haberleşmişti Dimitri Kantemiroğlu'yla. Şimdi de onu Osmanlı'nın başkentine gizlice sokmasının karşılığını kat kat almaya hazırlanıyordu. Mevsim bahar sonuydu. İstanbul'da neredeyse yalnızca İbrahim Paşa tarafından sultanın hoşça vakit geçirmesi için düzenlenen yeni icat, kandilli lale şenlikleri konuşuluyordu. Halk da giderek lale çılgınlığına kaptırıyordu kendini ve mesire yerlerini dolduruyordu. Sanki dertler, sıkıntılar ertelenmiş, eski çağlardaki gibi bahar kutsanıyor, kutlanıyordu. ortam sakin zamanlarda dikkat çekecek bir hareketin daha korkusuzca yapılması için biçilmiş kaftandı. Eski Boğdan Voyvodası, anlı şanlı Dimitri Kantemiroğlu, Voyvoda Konstantin Kantemiroğlu'nun oğlu, 1711 yılındaki Prut Muharebesi'nde Ruslara yardım ederek Osmanlı'ya ihanet etmiş ve ardından çaresizce Rusya'ya kaçmıştı. Ama çılgınca bir İstanbul özlemi yıllardır yakasını hiç bırakmamıştı. Ne karısının ölümünden sonra evlendiği Prenses Anastasya, ne de çarın himayesinde düzenlenen maskeli balolarda giydiği Osmanlı giysileri İstanbul'un yokluğunu unutturamamıştı. Bir yolunu bulup son bir kez Çargrad diye andığı bu eşsiz kenti görmek istiyordu o. Burada yakalanırsa idam edilmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyordu ama yine de denemeye değer buluyordu bunu. İstanbul'da geçirdiği yıllar yaşamının en renkli, en unutulmaz yıllarıydı Dimitri'nin. Burada yaşadığı 22 yıl boyunca 4 padişahın saltanatını görmüştü, az değil. O Türklere ve saltanatlarına, yaşam tarzlarına hayran olmuş ve alışmış, onlar da Boğdan Bey'ine gururunu okşayan bir önem vermişlerdi. Prens Osmanlı başkentine bir tür rehine olarak gelmişti aslında. Geleneğe göre babası voyvodalık görevindeyken bir oğlu da devletin merkezinde tutuluyordu. Sonra da ülkesinin diplomatik temsilcisi olarak kapı kahyası sıfatıyla yaşamayı sürdürmüştü İstanbul'da. Burada yaşadığı sürece elbette siyasetin getirdiği ikiyüzlü ilişkiler de bolca yaşanmıştı. Ama anılarında daha kalıcı olan sıcak dostluklardı. Zaten bir yaşantıyı sonsuza kadar terk etmek zorunda kalındığında süzülüp hatırlanan hep güzel anılardı. Dimitri Kantemiroğlu 11 Doğu ve Batı dilini biliyor, 3 büyük kültürü, Yunan, Latin dünyasını, İtalyan hümanizmini ve İslam kültürünü tanıyordu. Besteci, müzisyen, tarihçi ve filozoftu. Bu olağanüstü adam, Ortaköy'deki Boğdan Sarayı'nda ve kendi yaptırdığı Fener'deki sarayında yaşarken, İstanbul'un kaymak tabakasını çevresinde toplamış, verdiği müzikli şölenler dillere destan olmuştu. Türk müziği parçalarını kendi bulduğu bir tür ebced notasıyla yazmıştı. Onun tambur çalışını dinlemek başlı başına bir zevkti. Ve en değer verdiği dostlarından biri de Nakkaş Levni Çelebi'ydi. Ama Rus elçisi Pyotr Andreevich Tolstoy'la da dosttu. Yaşam çizgisinin sapmasında rol oynayacak bir dostluk. Fransız elçisi Feriol ile şair Nefi de diğer dostlarından. Sazcıoğlu Sinek Mehmet ile bardakçı Mehmet Çelebi'yi de, Kambuho Mehmet'i de, Davul İsmail Çelebi ile Latif Çelebi'yi de, Nai Ali Mustafa Kevseri'yi de iyi birer müzisyen olarak yetiştiren oydu. Derviş ilahileriyle de ilgilenmişti ve bestelediği peşrevler ile semailer kalmıştı ardında. Dimitri Kantemiroğlu yıllar boyu yaşadığı İstanbul'u 1710 yılında Buğdan Voyvodası olarak anlı şanlı terk etmişti. Bu sıra dışı adama sarayda verilen değeri, şaşalı voyvodalık törenini dönemin ünlü tarihçisi Fındıklılı Mehmet Ağa onaylamadığını vurgularcasına anlatacaktı. Divanın bayram günlerinde toplanması adet değilken, bu bayramın üçüncü günü hatır için böyle beş para etmez bir kafiri memnun etmek uğruna divan kuruldu. Yeni voyvoda, sorguç ve kırmızı kadife ile kaplı samur kapaniçe kürk giyip, arz odasında yüce tahta yüz sürme fırsatını buldu. Onu padişahla hassa köşklerinden birinde buluşturmak mümkün iken, sadrazam baltacı Mehmet Paşa'nın usul ve kanunları bilmemesi yüzünden böyle garip bir iş yapılmış oldu. Voyvoda yeni ünvanını alır almaz yine bir alışılmadık işe girişmiş ve padişahın izniyle, padişahın huzurunda tamburuyla nevasaz semaisini icra ederek şükranını sunmuştu. İşte böyle bir adamdı Dimitri. Baltacı Mehmet Paşa bu olağanüstü adamı bu önemli göreve önermiş olmaktan pek memnundu. O Baltacı Mehmet Paşa çok değil, hemen ertesi yıl Prut'ta Ruslara karşı kıyasıya savaşırken o pek güvendiği, arka çıktığı Voyvoda Kantemiroğlu'nun Osmanlıları sırtından bıçakladığını, Rus komutana yol gösterip asker verdiğini dehşetle öğrenecek, muharebeden galip çıktığındaysa, derhal cezalandırmak için öfkeyle Kantemiroğlu'nu aradığında Ruslardan onun kaybolduğu cevabını alacaktı. Baltacı bu cevaba inanmış mıydı yoksa aldatıldığını kabullenmemek için mecburen inanmış gibi mi görünmüştü bilinmez. Kantemiroğlu ile İren. Yüzyılların ötesinden. Boğdan Bey'i Dimitri Kantemiroğlu pek çeşitli meraklarının arasına Bizans tarihini de sıkıştırmış olduğundan Der Saadet'teki Mesut günlerinde kimsenin ulaşmak için zahmet etmediği bazı ipuçlarını izlemiş ve bilinmeyenin peşinden gitmenin verdiği o benzersiz heyecanı, zaman zaman da bu topraklardan gelmiş geçmiş en debdebeli uygarlıklardan birinin, Doğu Roma tarihinin karanlık dehlizlerinde aramıştı. İstanbul'da yaşamak bu bakımdan eşi bulunmaz bir nimetti ve Kantemiroğlu bunu kullanmakta her zaman ustaydı. Nüfuzu sayesinde pek çok yere girip çıkabilen Voyvodaoğlu, yine yalnızca kendisinin ilgilendiği ve bildiği beklenmedik yerlerden birinde, eski bir kilisenin bakımsız kitaplığında beklenmedik bir sürprizle karşılaşmış, bir el yazmasının cildi içerisinde belli ki oraya gizlenmek üzere aceleyle konmuş belgeler bulmuştu. İmparatoriçe İren'in Büyükada Kadınlar Manastırı'na sakladığı, ancak daha sonra çıkarmaya fırsat bulamadığı bir hazineden acemice bir şifreyle söz eden bazı notlardan ve bir çizimden ibaretti bunlar. Yazılar İren'in sadık bir hizmetkarı tarafından hanımıyla birlikte sürgüne yollandıkları 802 yılında bir parça parşömen üzerine yazılmış ve nasılsa onca zaman saklandığı yerde bozulmadan, kaybolmadan Boğdan Bey'in eline geçmişti. Son derece güç anlaşılır ve kötü bir imlayla, ancak yine de eğitim almış kişilerin kullandığı Atika Yunancasıyla kaleme alınmış yazıda, İmparatoriçe'nin Prinkipo adasındaki kadınlar manastırının rahibe hücrelerinden birinin zeminine gömdürdüğü akıl almaz zenginlikteki hazinesi anlatılıyordu. Sanki bu madenlerle taşların artık hanımına ve dolayısıyla kendine yar olmayacağını anlamış, ama yine de bu güzelliklerin sonsuza kadar toprağın olmasına gönlü razı olmayan birinin son bir feryadıydı parşömen üzerindeki sözcükler. Arkasında bu belgeyi bırakarak yaşamının her şeye rağmen boşa gitmediğine inanmış olmalıydı hizmetkar. Dimitri Kantemiroğlu o satırları okurken, adım adım zamana basarken yazarına ne olduğunu da merak etmişti. Çünkü tarihte hatırlananlar hep onların efendileriydi. Onun gibilerse çoğu zaman kimliksiz olarak eski zamanlara geçiyordu. Hayal gücünün de pek çok ayrıntı katabileceği bu hazin öyküdeki hazinenin gerçekte var olup olmadığı, varsa da hala orada keşfedilmeden durup durmadığı bilinemezdi. Özellikle çok iri, üç yuvarlak zümrütle şarap rengi, taçların göbeğini süslemeye layık, duru bir yakut, çabucak, ama okuyanın gözünün önünde capcanlı belirecek kadar da uzun betimlenmişti. Belli ki yazıyı yazanın en hayran olduğu parçalardı onlar. Doğu Roma'nın imparatoriçesi İren'in öyküsü pek de uzun değildi. İren iktidardayken amansız çıkar çatışmaları sonucu 797 yılının Ağustos'unda 6. Konstantinos'un kızı olan torunu güzel Erofsine'yi adadaki manastıra sürgüne göndermiş, 5 yıl sonra ise sürgün sırası acıma duygusundan yoksun İren'e gelmişti. Yeni imparator Nikoforos'un ilk işi saçlarını usturayla kazıttığı İren'i önce Prinkipo, sonra da Lesbos adasına sürmek olmuştu. Lesbos'ta ölen imparatoriçe İren'in naaşı 803 yılında Prinkipo'ya getirilerek kadınlar manastırına gömülmüştü. Anlaşılan hırslı imparatoriçe hesapladığı gibi Prinkipo'ya gizli hazinesinin bulunduğu yere dönmenin yolunu bulmuştu sonunda, ama ölü olarak. İren'in iktidara geri dönmek için kullanmayı düşlediği ve manastıra gömdüğü hazine, onun mezar yoldaşı olmuştu ola ola. Yazgının bu garip tecellisi, Kantemiroğlu'nu sık sık düşündürmüştü. Bulduğu gizli notlardaki şaşırtıcı bilgiler, muazzam bir servete dönüşme olasılığından dolayı değil, yalnızca yüzyıllar ötesindeki eski yaşantılardan bir nefes elde etmenin verdiği zevkten dolayı değerliydi kendisi için. Evindeki şaraplı, hem de pek bol şaraplı bir mecliste bununla övünmüş olduğuna çok pişmandı ev sahibi. Ama tam bir bilim adamı heyecanıyla aktarmıştı konuklarına yeni keşfini. Birileriyle hemen paylaşmak istemişti başarısını. Gerçi gecenin sonunda hemen herkesin çakır keyif olduğu bir zamanda söz ettiklerini, galiba yalnızca çemberin en dışında oturan Fransız elçisinin genç katip yardımcısı dinlemişti can kulağıyla, ama o da yetmişti işte. Kantemiroğlu elçilikte yeni göreve başlayacak olan düşük rütbeli bir Fransız diplomatı kılığında İstanbul'a, gençliğinin en güzel günlerinin geçtiği bu kente sızmaya karar vermişti. Aradan 9 yıl geçmişti. Kendisini yıllardır sıkıştıran şu Fransız da yardım edecekti şimdi kendisine. Nasıl olsa Fransızların dili de ana dili gibi konuştuklarındandı. Fransız elçisi ise hiç görmeyecekti onu. Katip son zamanlarda bilerek hemen her işi üstlenmiş ve altından kalkmayı bilmiş, elçiyi de kentin dışında pek sevilen Bentler'deki Belgrad köyünde uzunca bir süre baharın tadını çıkarması için ikna etmişti. Levni ile Ahmet ve Kantemiroğlu. Eski dostlar. Adayı Kebir'de bir kadim define olduğunu tahayyül ederim hünkârım. Ta Rum keferesinden kalma, külliyatlı bir define, dedi Levni yavaşça. Büyük adada olanları ustalıkla sanki hayalindeymiş gibi padişaha aktarırken. Bilinmemesi gerekenleri bildirdiğinde önce sanki bunlar hayali olaylarmış gibi söylemek, musahibin bulduğu bir tür sigorta gibiydi. Birbirlerine sınırsız ve cezasız hayal sözü vermiş oldukları için Ahmet Han hiçbir şey yapamazdı. Yapmak da istemezdi aslında. Ama bu bilgi resmen gelseydi, hükümdarlığı gereğince bir sürü insanı cezalandırmak zorunda hissederdi kendini. O tanımlaması güç çevre baskısına karşı koyamazdı. Öyle olmadığına için için sevindi sultan. Bu konuda ikisi yalnızca bakışarak anlaştılar. Zaten Sultan Ahmet böylesi definelerin büyük bir uğursuzluk taşıdığına inanmıştı ve onun kendi ülkesinden götürülmesine değil kızmak sevinecekti. Devlet-i Rum'un vakti zamanında her şeye hakim bir avrat olan İmparatorçe İren'in miskal miskal incilerinin, sandıklara sığmaz mücevheratının nefaseti dillere destanmış. İşte bu İren, ayak oyunlarıyla gözden düşünce hemen adaların en büyüğüne sürgün edilmiş. Ama onu Konstantiniyye'den sürenler nüfuzundan yoksun edememişler koca karıyı. O da saklı hazinesinin en nadide cevherlerini ardından gizlice naklettirip manastırın bir köşesine gömdürmüş sadık kullarının yardımıyla. Elbet ileride kazdırıp çıkarmakmış niyeti. İlla ki tekrar iktidara sahip olacağından eminmiş koca karı. Amma ve lakin hesapları tutmamış ve kendi de aynı yere ancak defne olmuş. Kanlı paraları da kimselere yar olmamış asırlarca. Sultan Ahmet kentinin eski sahipleriyle ilgili konularda çok duyarlıydı. Ama bir yandan merak ediyor, bir yandan da uzak durmak istiyordu onların kanlı öykülerinden. İşte bir çelişki daha, açıklaması güç. Levni padişahı bu öyküyle avucunun içine aldığının farkındaydı. Karşısındakinin merakını kamçılamak istercesine uzun bir nefes alarak bakışlarını uzaklara dikti. Aslında şimdi sözünü edeceği kişinin adı dudaklarından dökülmeden önce bir cesaret aramaydı bu. Nakkaş kendi kendisine bile itiraf etmese de. Sözcüklerini yine dikkatle seçerek konuştu. Şu Kantemiroğlu Dimitri, adını anmaktan imtina etsek de benim saadetli padişahım, malumunuzdur çok meraklı bir adem idi, hem de alim. Envai çeşit tuhaflığı merak edip peşini bırakmaz idi. Bu minval üzere bir yerlerde bir karalama bulmuş. Bu muazzam hazineden bahseden, ona istinaden olmaktadır bütün bu mücadele.